Ayrım 3. Ulustan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 42. 3. Ertesi oturum gün doğar doğmaz başladı. Kurulların bazısı uzaklardan geldiğinden yolu çok uzun, Selçuk Bey'in yığdığı besin bir haftadan artık zamana yetersizdi. Gerçi çoğu kendi azığını getirmişti ama tamamı tüketilirse dönüşte aç kalabilirlerdi. O nedenle oturumların gün doğumundan batımına sürmesi kararlaştırıldı. Zerdüşt Tapınağı'nın baş rahibi Nejat Zahmasp, ak abasını sırtına, ak börkünü başına, ak keçe iz çizmelerini ayağına geçirdi. Abasını ak kemeriyle bağlayarak çadırından çıktı. Sabaha kavuşmak için incelen gecenin içine göksel bir çera gibi yürüdü. Kurultaydaki geberilerin tamamı yamaçtan ırmağa doğru onu izledi. Hepsi Nejat benzeri apak giyinmişti. Epriyen karanlıkta ırmak kıyısından bakan biri yamaçtan aşağı ak buluta sarılmış bir ermişin yeni kırkılmış ak koyun sürüsünü suvarmaya indiğini sanırdı. Gün doğumu yaklaştığında ak sürü ırmağın kıyısında durdu. Nejat'ın yanında saf tuttu. Su o koyakta zaten durgundu. Susku geceye kanat oldu. Nejat elini kemerine attı. Topluluk önünde onu izledi. Çözdü. Çözdüler. Ağır ağır başının hizasına kaldırdı. Aynıyla öykündüler. Orada öyle put gibi durdu. Hepsi aynı nakışta, aynı biçimde dondu. Gün gecenin dinginliğine sarınmış, hiç telaş etmeden Altayların doruğuna tırmandı. Kendisi görünmeden ilk ışınlarını Çungarya kapısına saldı. Nejat gerdiği kemeri kolu erişebildiği kadar kaldırdı. Topluk ona uydu. Gergin ak kemerler kollardan zıplayıp ağacak, ışınlar üstünde gide gide güneşi gecenin koynundan çekip çıkaracakmış gibi doğuya uzandı. Tapınanlara göre güneş bu çağrıya direnemezdi. Direnemedi. Önce Altaylar, sonra geçit üzerinde yükseldi. O an yüzlerce ağız aynı anda açıldı. Ayrı ayrı ağızlardan aynı anda çıkan ses aynı anda kaynaştı. Ve üç kez ''Humhata, Hakhata, Hıveşta'' diye haykırdı. Uyumakta olanlar depere tutulmuş gibi yataklarından fırladı. Uyanmış olanlar haykırışın dağlardan çoğala çoğala dönüp gelen yankısını dinledi. Yayılanlar bir an duraksayarak çevreye bakındı. Sıçrayan bebeler çığlıklarıyla duaya katıldı. Çadırların kapıları aynı zaman diliminde ard ardına açıldı. İnsanlar gecenin birikimini boşaltmak için kadın erkek ayrımsız aynı zaman diliminde aynı yamaca dağıldı. Çoğu aynı çalı öbeğinin arkasına dolandı ve ak giysilerle ataların ruhu gibi çözülen zerdüşt inanmışlıklarının kıpırdanışına şaşırdılar. Bilenler bilmeyenlere her zerdüştün her sabah gün doğarken, akşam gün batarken bıkıp usanmadan yinelediği duanın anlamını anlattılar. Düşünce iyi düşünülsün, söz iyi söylensin, iş iyi işlensin. Zerdüşt Tapınağı'nın başı ağır ağır toplantı yerine döndü. Arkasında saf tutanlar, sabah duasının ilk yankısıyla çadırlarına koşmuş, kutsal giysileri günlükleriyle değişip yarım ayda yer tutmuşlardı. Ulukam yanına gelir gelmez Nejat'ı selamladı. Kalabalığın çorba lengerleri başından kopup yarım ayı oluşturmasını bekledi. Kurulların tamamının gözleri üstlerinde birleşince hafifçe yana çekildi. Eliyle Nejat'a yol verdi. Yaşlı rahip başını kaldırdı. Gittikçe yükselen bir sesle ''Güçsüzlüğüm nedendir bilirim yüce tanrı. Benim koyunlarım az, insanlarım az ondan. Yakarıyorum sana. Bağıştan uzak tutma. Uzat bana elini. Dost el verir dostuna. Hakkı ve adaleti ne olur öğret bana.'' duasıyla ''Çok çok eskiden buraların insanları pek çok tanrıya tapardı.'' diye anlatmaya başladı. Doğaya can veren güneş tanrısı, ava pusu kuran av tanrısı, koyunu semiz kılan koyun, atı yılkıda besleyen yunt, ekinlerini sulayan yağmur tanrısı, yağmuru taşıyan bulut, bulutu getiren rüzgar, toprağı besleyen ırmak, ürünü koruyan gök, ölümü sağlayan yer tanrısı, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı ve daha daha niceleri. Dişi erle buluştu. Oba obayla, oymak oymakla, boy boyla. Zaman insanı çoğalttı. İnsanlar çoğaldıkça tanrılar arttı. Her boyun, her obanın, her kişinin kendince bir tanrısı oldu. Öyle olunca tanrılarla tapılar, dualarla dilekler, adaklarla kurbanlar birbirine çaynaştı. İnsanlar hangi tanrıya ne zaman tapılacağını, hangisinden ne dinlendiğini, hangisini nasıl yakarılacağını, kime neyin kurban edileceğini bilemez hale geldi. Bu karmaşa bunları düzenleyecek kişiler gereksinimini doğurdu. Kamlar ortaya çıktı. Tanrılardan söz aldılar. Bilgelerden el. Hem aracılığa soyundular hem de otacılığa. Ne var ki tanrılar çoğaldıkça kamların işi başından aştı. Tek görevi tanrılarla insanlar arasında iletişim sağlamak olan rahipler ortaya çıktı. Zaman geçti, insanlar daha da çoğaldı. Tapı, adak ve kurban işleri alabildiğine yoğunlaştı. Rahiplerin aracılığı yetmeyince imdatlarına büyücüler yetişti. Onlara Persçe magi, büyülerine magic dendi. Magilerin magicleri hakkında söylenenler başlayınca güçleri arttı ve her güç gibi onların üfürük gücü de üstün sayılır oldu. Bu saygı zamanla magilerin üstün kişi sayılmasını sağladı. Bu da şu yeryüzü yönetiminin o üstün kişilere bırakılmasına neden oldu. Ve inancımızın kurucusu Yüce Zerdüşt dedikten sonra gözlerini kapadı. Humhata, Hakhata, Hıveşta sözcüklerinin 3 kez yinelenmesini bekledi. Onların duayı içlerinden yinelemeleri koyu bir sessizliği egemen kıldı. Susku topluluğun ilgisini artırmıştı. Yarımayın Nejat'ı ortasını alan bölümü biraz daha kalınlaştı. Kitlenin her zaman, her yer ve toplulukta bir çoğalma, çoğalırken de yozlaşma kaçınılmaz oluyor ve bir yalvaç geliyor. Ne insan yozlaşmaktan, ne yüce Tanrı uyarmaktan vazgeçiyor. Mırıltılarıyla kıpırdadığı an gözlerini açarak o ulular ulusu, yüce Tanrı'nın kutlusu, inanmışın mutlusu Zerdüşt, Dara'dan 110, İskender'den 210 yıl önce Horasan'ın Rey kentinde Isfahan oymağından kutlu Poruşasp ve Kutsal Duduvaş Hatun'un oğlu olarak doğdu. O doğduğu an Horasan'ın baş magisi Durasan korkudan titredi. Hemen fanusuna baktı. Orada doğan çocuğun magilerle Magic'i yok edeceğini düşündü. Hemen 3 magi görevlendirdi. Büyücüler evin çevresinde beklediler. Duduvaş bebeğini uyuttu. Bezlerini yıkamak için bahçenin altından akan dereye indi. Büyücüler usulca eve girdi. Bebeği uyandırmadan kapıp tapınağa getirdiler. Baş magi o arada ateşi güçlendirmişti. Onlar kucaklarında Zerdüşt gelir gelmez kundağıyla alıp yükselen alevlerin içine attı. Kül oluncaya beklemek üzere odalarına çekildiler. Baş magi Durasan, büyüyü kurtardım. Ateş onun sonu olacak. Külü bile bacadan savrulup gidecek diye kıvançla ellerini ovuşturuyordu. Yanılıyordu dedikten sonra sözlerin etkisini artırmak amacıyla mı, nefesi yetmediğinden mi bilinmez, gözlerini kapayarak yine sustu. Topluluğun büyük bir bölümü büyücünün neden yanıldığı üzerine ilkin kendi içlerinde, sonra dudaktan kulağa bulmaca çözmeye daldı. Zerdüşt inancındakiler bilmiş bilmiş onların düşünceli hallerine baktılar. Çözme heveslileri bir sonuca varamadı. Bilenler kimseye bir şey anlatmadı. Rahip Nejat yeterince ilgi uyandırdığından güvenli, Duduvaş emzirme zamanı gelinceye dere kıyısında çamaşır yudu diye yeniden başladı. Suyunu sıktıktan sonra avluda iki ağaç arasına gerdiği ipe serdi. Oğlunu emzirmek için eve girdi. Boş beşiğin başında neye uğradığını şaşırarak dikildi kaldı. Der demez emzikli bacıların memeleri sızladı. Boş beşiğin başına kendileri dikilmiş duygusuyla sarsılıp salındılar. Elleriyle bastıra bastıra süt sızısını yaymak istediler. Daha bir artınca sıvazlamayı denediler. Uçlarından fışkıran süt hepsini ivecenleştirdi. Elleri aynı anda sırtlarındaki kundaklara uzandı. Kundaklar aynı anda göğüslerde kucaklandı. Dolu memelerini parmak uçlarıyla araladıkları fistanlarından fırlatıp bebelerinin ağzına tıktılar. O an sessizliğin sesine bebelerin cukkası egemen oldu. Başrahip Nejat ninni dinleyen bir bebek iştahıyla uzun uzun o sesi dinledi. Cukcuklar azalır azalmaz beşiği bomboş gören Duduvaş sözleriyle söylevini sürdürdü. İçinde kaygılarla dilek dilemek, adak adamak ve oğlunun bulunmasına yardım istemek için tapınağa koştu. Tapınağa girdiğinde gözlerine inanamadı. Bebek Zerdüşt alevlerin ortasında kundağından çıkardığı minik elleriyle şen şakrak yalazlarla oynuyordu. Oğlunu almak için kollarını uzattı. Eli, bileği, dirseği yan yana oğlunu kaptı. Öptü, kokladı, bağrına bastı. Bu tansık Durasa'nın bilesini büsbütün doğruladı. Kaygısını daha bir pekiştirdi. Üç büyücüsüne Zerdüşt'ü yine çalmalarını, bu kez de tam dönüş zamanı Hergeli yolunun ortasına bırakmalarını buyurdu. Duduvaş akşam için aşdamına girer girmez dediğini yaptılar. Tam inek sürüsü gelirken Zerdüşt'ü kundağıyla yolun ortasına koydular. Sürünün önündeki inek yaklaştı, yaklaştı. Büyücüler ezmesini beklerken o bebeği dört ayağının gölgesine aldı. Bütün sürü geçip gidene kadar öyle kaldı. Yine oğlunu yitiren anne aranmaya çıkar çıkmaz onu sapasağlam kundağının içinde mışıl mışıl uyurken buldu. Durasan dehşete düştü. Üç gün, üç gece düşündü. Yeni bir düzen kurdu. Büyücülerine Zerdüşt'ü bu kez de bir kurt inine bırakmalarını buyurdu. Dediğini yaptılar. Kurtlar bütün gece dolaşmış, hiçbir yiyecek bulamayarak aç aç inlerine dönmüştü. Kokuyu hemen aldılar. Zerdüşt'e yaklaştıkları an ayakları yere yapıştı. Kıpırdayamaz oldular. Atılıyor, geriliyor, zıplamaya çalışıyor, bir türlü ayaklarını kurtaramıyorlardı. Zerdüşt onların gürültüsüne uyandı. Uyanınca acıktı. Ağlamaya başladı. O an inin ağzından iki keçe girdi. Kıpırdayamayan kurtların yanından geçtiler. Zerdüşt'ü emzirdikten sonra geldikleri gibi gittiler. Kurtlar gördükleri şeyden öyle etkilendikler ki ulumayı unuttular. Poruşasp iyi bir avcıydı. Evine eli dolu dönünce beşiği boş, eşini ağlar buldu. Hemen büyücülerin izini sürdü. İne girdi. Oğlu oradaydı. Onu kurtların beslediğini sandı. Hiçbirine dokunmadı. Bebeği aldı, inden çıktı. Baba oğul gider gitmez kurtların ayakları, Durasa'nın büyüleri çözüldü. Çok ilginç diye başını rahleden kaldırdı Bibi. Dinler aynı tohumun filizleri sanki. Dokuları, kokuları benzeş. Özü benzeş olanın kuramları ayrı olabilir mi? Kuruluş öyküleri aynı söylencenin yansımaları gibi. İnsanoğlu onca çağ yaşadı, onca ömür gördü. Bir nice egemenlik, bir nice zulüm ve isyan gördü. Söylencesini neden geliştirip değiştiremedi? Tanrı gibi insan da mı özünde hep aynı kalıyor? Tövbe ya Rabbim. Kendine gel İbni Bibi. Tarihe karşılaştırmalı baktın. Çelişen ve çakışan durum, tutum ve olayları birbiriyle örtüştürmeye kalktın mı yandın? Dinden çıkmasan bile imanın yozar ki aman Allah korusun. İmanı yozanı korur bu orası belirsiz. Ama işte bilgeler bilgesi, pirimizin piri ve babası, bilginler sultanı Veled Bilge'nin öğretmeni Maun Bab, bu yazana boşuna mı sırasına göre düzenlemiş. Az biraz aklı olan cevheri görebilsin diye elbet. Göreni kim suçlayabilir, görmeyenden gayrı. Dedin ya İbni Bibi, görmeyen suçlar ve görmeyenin gücü var. Sen dilediğin kadar gücün karşısında akıl var diye çalımsat. Güç akla zarar. Gel. Ama kurucuların hepsi doğaüstü güçlerle doğuyor. Doğaüstü bir yaşam serüveninde güçlükle karşılaştıklarında doğaüstü hüner gösteriyor diye inat etme. Bu benzeşlik pekala biz inananların inancını pekiştirme desteği olabilir. Öyle ya, din kurmak, bunu yozlaşmış insana kabul ettirmek kolay mı? Zoru başaranların bütün diğer insanlardan üstünlüğü kesin ve zamanla inanç o üstünlüğü doğaüstü olaylarla süslüyorsa aferin. Sağ yanındaki kandil ipili dedi. Başını çevirdi, yağı boldu, fitili kısalmıştı, gece ilerlemiş olmalı dedi. Kendini yokladı, dingindi, gözlerini ovuşturdu, görüşü pırıl pırıldı. Sabaha çok vardır sanısıyla fitili uzattı. Kandilin ışığı çoğaldı. Başını yeniden yazmaya eğdi. Sonunda Zerdüşt 7 yaşına girdi diye sol baş parmağının bastığı sözcükten okumayı sürdürdü. Gösterdiği tansıklar nedeniyle anasıyla babası iyi bir eğitim almasına karar verdiler. O zaman Horasan'ın en büyük bilgesi Bursin Kurus'tu. Onu ona yolladılar. 8 yıl orada kaldı. O 8 yılda çiftçilik, hayvancılık, otacılık ve din konusunda o zamana değin birikmiş bütün bilgileri edindi. Ondan sonra kutsal abasını giyip kutsal kemerini takarak evine döndü. O döndükten az sonra Turanlılar Horasan'a saldırdı. Yüce Zerdüşt savaş yaralarını utarmaya gönüllü oldu. Savaşı Turanlılar kazandı. Ülke işgale uğradı ve bir tek Horasan'a kıran girdi. Açlık, sefalet ve hastalık salgına dönüştü. Ulu Yalvaç Zerdüşt bu kez de yoksullarla sayrıların yardımına koştu. 10 yıl süren bu koşuşturmalar sırasında hep düşündü. hep kötülüğün kaynağını aradı. Sonunda düşüncelerinde yoğunlaşmak amacıyla Sabalan Dağı'nın tepesinde ıssızlığa çekildi. Bu sözcüklerle sesli sesli ne kadar ilginç diyerek başını dikti. Bu da incir ağacı altında, Musa Tur-u Sina'da, Zerdüşt Sabalan'da, iki cihan serveri, İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira'da. İstiknaha kavuşuyorlar. Yaniye benzer kişişlerle bizcileyin dervişlerin çile dediği bu mu? Buysa onların bulduğu erdeme biz neden bir türlü erişemiyoruz? Dünya nimetleri ağır bastığından mı? Hay Allah, kendine dalarsan anlatıyı unutursun. Sürdür bakalım daha ne benzerlikler bulacaksın uyarısıyla yeniden yazmaya döndü. Günler, haftalar, aylar ve yıllar boyu Buhsin Kurus'tan öğrendiklerini, savaş ve kıtlıkla görüp duyduklarını düşündü. Bir türlü bir sonuca varamıyordu. Bir akşamüstü Sabalan Mağarası'nın önünde oturmuş, günün batışını izliyordu. Gökyüzü tam bir renk bahçesine dönmüştü. Renklerin ağır ağır soluşuyla gecenin adım adım gelişini içinde duydu. Buldum diye yerinden fırladı. Gün nasıl aydınlık ve karanlıktan oluşuyorsa, dünya da iyilik ve kötülükten oluşuyor. Nasıl aydınlık ve karanlık değişmez, aynı kalırsa, iyilik hiçbir zaman kötülük, kötülük de iyilik olamaz. İyilik hiçbir zaman kötülük, kötülük hiçbir zaman iyilik olamayacağına göre, kamlarla rahipler yanılıyor. Dostlarına iyilik etsin diye kötülük tanrılarına, düşmanlarına kötülük etsin diye iyilik tanrılarına adaklar adayıp kurbanlar keserek yakarmaları yanlış. Çünkü kötü iyilik, iyilikse kötülük edemez. Böyle düşündü Zerdüşt. İyiliğe Ahura Mazda, kötülüğe Angra Manyu adlarını verdi. Ve Sabalan Dağı'ndan indi. İnsan iyi ve kötüyü seçebilmek için özgür instençle yaratılmıştır. Onun bütün düşündükleri, bütün söyleyip yaptıkları yaşam kitabına kaydolur. İyi olan düşünceler, sözler ve davranışlar bir yana, kötü olanlar bir yana yazılır. Kişi öldüğünde ruhu, yaşam kitabının büyük korumasının karşısına çıkar. Eğer iyi düşünce, söz ve davranışları kötülerden çoksa cennete gider. Azsa cehenneme gider. Zerdüşt yaratılışın bir de ikilik olduğu gerçeğine erişmişti. Her gerçeği bilen gibi o da bulduğunu insanlarla paylaşmak istedi. Bunun içinde zamanın egemeni, büyük Darayavuş'un babası Viştaspa'ya başvurdu. Kapıdaki korumaya git, Us tanrısının yalvacı Zerdüşt Spitama'nın kendisini görmeye geldiğini efendine söyle der demez koruma keh keh gülmeye başladı. Bunun üzerine Zerdüşt avucuna bir ateş topu aldı. Korumanın gözleri fal taşı gibi açılınca buyurdu. Tez git dediğimi de. Koruma neye uğradığını şaşırdı. Gülüşü yüzünde dondu. Koşarak saraya girdi. Viştaspa'ya çıplak elinde ateş tutan bir adam geldi. Us tanrısının yalvacı olduğunu söylüyor demek zorunda kaldı. Viştaspa içeri al deyince döndü. Ateş topu hala avucunda duruyordu. Girdi. Bir sağa bir sola selam verdi. Derken önce sağa sonra sol yanındakileri selamladı. Sonra Us tanrısının yalvacı olarak seni sapkınlıktan kurtarmaya geldim dedi apaçık. Kalbini kötü duygulardan, Us'unu kof putlardan kurtar. Gerçeğin başlangıçsız ve sonsuz Us tanrısına inan diye geldim. Deyince Viştaspa doğru söylediğin ne belli diye sordu. Yalana karşı gerçeği, sapkınlığa karşı Us'u savunuyor. Doğru yolun tek tanrı Ahura Mazda'ya inanmak olduğunu, inanmayana ispata hazır olduğumu söylüyorum. Der demez egemenin ispatlar mısın sorusunu Zerdüşt hiç duraksamadan ispatlarsam inanır mısın sorusuyla yanıtlayınca Viştaspa ispatla söz demek zorunda kaldı. Ülkenin bilge ve bilginleri toplandı. Biri öğütlediğin yeni dinin atalarımızdakinden farkı nedir diye sordu. Zerdüşt öğütlediğim yaratanın gerçeğidir. O nedenle iyidir. Ataların ve sizin putlarınız yapaydır. Gerçekten sapmadır. O yüzden kötüdür diye yanıtladı. Bu kez baş rahip atıldı. Güneş, ateş, ay, yıldız ve dağ tanrılarımızın yapaylığını mı savlıyorsun? Zerdüşt hiç duraksamadan, hayır, varlıklar doğaldır ama tanrı değildirler. Bir insan bir ev yapsa o eve insan mı diyeceksiniz? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar ve tüm varlıklar da öyle. Tamamı yaratanın eseridir. Bir diğeri, yaratan kimdir diye sordu. Ahura Mazda, Us tanrısı, evrenin yüce ve bilge yöneticisi. İşte bizim inancımız bu, deyip kesti Nejat Zahmasp. Doğanın her zerresinde ışıl ışıl yansıyan gün yarılanmış, herkesin gölgesi ayaklarının altına büzülmüştü. Güneş, eğiminin tepesine tırmanmış, yorulmuşçasına orada dikilmiş, ışınları ırmağın gümüş aynasında gözleri kamaştırmaya başlamıştı. Kazanlar kaynamış, şölen aşı lengerlere dolmuş, sözün bitmesini bekliyordu. Hemen sofralar kuruldu. Çabucak yemekler yenildi. Köprünün iki yakasında yeniden yarımaylar oluştu. Hazardan gelen hahambaşı Yitzhak Berkyahoy'la Musa Alpaho koltuklarının altında birer eski ahitle postlarından kalktılar. İlk sözü hahambaşı söyledi. Bundan 3000 yıl önce diye haykırdı. Kalde'nin Ur kentinde Terah diye bir put yapımcısı yaşıyordu. Bunun İbrahim, Nahar ve Haran adında 3 oğlu vardı. İbrahim'le kardeşleri Fırat koyağının yeşil çayırlarında çobanlık yapıyor, işleri çoğaldığı zaman da babalarına yardım ediyorlardı. Bir gün İbrahim babasının dükkanında yalnız kaldı. Eline bir balta aldı ve bütün putları kırmaya başladı. Kırdı, kırdı. Baltayı en büyüklerinin koluna astı. Yaşlı Terah dükkana geldiğinde bütün putların kırıldığını görünce çok kızdı. "Bütün putları niçin kırdın?" diye İbrahim'e çıkıştı. "Ben kırmadım," dedi İbrahim. Parmağıyla kolunda baltayla kalan tek putu gösterdi. O kırdı. Terah bu yanıta daha çok kızdı. "Yalan söylüyorsun. Putların yerinden kıpırdayamayacağını sen de biliyorsun." deyince İbrahim, "Madem bu putların elinden hiçbir şey gelmiyor, insanlar niye onlara tapıyor?" sorusu Terah'ı çok şaşırttı. Hiçbir açıklama yapmadan "Onlar tanrılarımız, tanrılara da tapılır," diye kekeledi. O zaman İbrahim, "İyi de bu tanrıların gözleri var, görmüyor, kulakları var, duymuyor, elleri var, işlemiyor, ayakları var, yürümüyor. Demek ki hiçbir işe yaramıyorlar, o yüzden kırdım." Terah dehşet içinde oğlunun sözlerini dinledikten sonra, "Peki insanlar ne yapacaklar?" sorusunu mırıldandı. "Güneşi, ayı, yıldızları ve dünyayı yaratan tanrılara tapsınlar. Mevsimleri arka arkaya getiren, yağmuru yağdıran, tarlaları otlarla bezeyen, koyunun karnında kuzuyu büyüten tanrılara tapsınlar," dedi ama olay kısa zamanda bütün kente yayıldı. Kentli büyük bir öfkeye kapıldı. Putlarını kıranı cezalandırmak için hazırlandı. İbrahim nesi varsa devşirip kentten çıktı. Fırat'ın daha kuzeyindeki Kenan'a yerleşti. Kenan halkı İbrahim'i İbri, obasını İbrani diye tanımladı. Fırat ve Dicle'yi aşıp gelenler anlamında. Çünkü bunlar Kenanlılardan farklıydılar. Onlar hala putlara tapıyor, İbranilerse putlara tapmamak gerektiğine inanıyorlardı. İbrahim'in İshak adında bir oğlu, onun Yakup adında bir oğlu vardı. Ve Yakup'un 12 oğlu oldu. Yakup İsrail diye çağrılıyor, çocuklarına İsrailoğulları deniyordu. Besicilik yaptıkları için suyun bol, çimenin yeşil olduğu yaylaklarda geziyor, oradan oraya dolanıyorlardı. İsrailoğullarının da çocukları oldu, çoğaldılar. Başka oymaklarla otlak savaşlarına girdiler. Otlaklarına el koydular ama Kenan'da kıtlık baş gösterdi. Mısır'a göçtüler. Nil kıyısında yıllar yılı putlara tapan Mısırlılara karışmadan mutluluk içinde yaşadılar. Ama onlar çoğaldıkça Mısırlı rahiplerin korkusu arttı. Çünkü İbrahim'in yaptığı Mısır'a erişmişti. Onların kendilerini güçlü bildikleri an putlarını kırmasından çekinerek Firavun'u işlemeye başladılar. Firavun, onların bu davranışını önlemek için yapılması gerekenleri sordu. Bilge rahipler, "Kölelerin kendilerine özgü düşünceleri olamaz. Efendileri ne düşünür, nasıl düşünürse onlar da öyle düşünürler. İnanç içinde aynı hüküm geçerlidir. İbraniler de köle haline getirilmelidir. O zaman bizim gibi düşünür, bizim inancımıza katılırlar," önerisinde direttiler. Firavun bu fikri onayladı. Köleleşen İsrailoğulları zaman içinde kendi inançlarını yitirdi. Mısır putlarına tapmaya başladı. Ama yine de Mısırlılara tam kaynaşmadı. Firavun bilgeleri yeniden topladı. "Kölemiz oldular ama kaynaşmadılar. Kaynaşmayı ne sağlar?" sorusuna bilgeler sanki önceden düşünmüş, kararlaştırmış gibi doğacak tüm çocukları öldürelim. Kızları büyüyünce Mısırlılara evlenmek zorunda kalır. Kaynaşırlar. Yanıtını verdiler. Bütün oğlanların öldürülmesi fikri kitleyi iliklerine değin titretmiş, Horasan'ın dehşet söylencesi Kuteybe öyküleriyle baş başa bırakıvermişti. Sarsılan kitlenin ilgisi daha bir artmış, herkes kendi oğlundan yola çıkarak anlatımın büyüsüne kapılmıştı. 3. ayrımın sonu, sayfa 52.